Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ.
صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 28.1402, Hicri Gamer'i 1 Muharrem 1445 ve Miladi Takvim'le 19 Temmuz 2023 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Muharrem Ayı Özel Programı ve Batı Okullarındaki Yıkıcı Ahir Zaman Savaşı isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım Meysan Feriver, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İran'da Hüseyin'i yas merasimleri başladı. Uluslararası Hüseyin'i Süt Bebekleri Konferansı İran ve dünyanın 45 ülkesinde düzenleniyor. Seyyid Hasan Nasrullah geçen yüzyılın en büyük olayı İran İslam İnkılabı'nın zaferiydi açıklamasında bulundu. Emir Abdullahian 13. Hükümet'in dış politikasının kapsayıcı dış ilişkilere dayandığını belirtti. İran ile Rusya Dışişleri Bakanları telefon görüşmesinde istişarelerde bulundular. Şimdi haberler.
Dün Hicri Kameri takvimle 1445 yılının Muharrem ayının ilk gecesinde Cennet Gençlerinin Efendisi Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yas merasimleri başladı. Bugün Çarşamba 19 Temmuz 2023 Hicri Kameri takvimle 1445 Muharrem ayının ilk günüdür. Hicretin 61. yılının Muharrem ayının 10'unda Kerbela'da şehit olan dünya Ehl-i Beyt Müslümanlarının 3. imamı İmam Hüseyin Aleyhisselam Kerbela'da eşsiz fedakarlığıyla dünyaya hürriyet ve şeref dersini vermiştir. Kerbela olayında İmam Hüseyin Aleyhisselam açıkça şunu vurgulamıştır. Hedefim İslam karşıtı hükümeti rezil etmek, iyiliğe emredip kötülükten sakındırmak, zulme ve zalimliğe karşı durmaktır. İmam Hüseyin Aleyhisselam hareketinin dersleri tüm yaratılış, insanlık ve dünya kadar geniş bir tarihe ve coğrafyaya sahiptir ve asla sınırlandırılamaz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda Muharrem ayının başlamasıyla birlikte İslami İran çeşitli cami ve Hüseyiniyelerde Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam ve vefalı yarenlerinin yasını tutuyorlar.
Kutsal Muharrem ayının başlamasıyla birlikte salı akşamı binlerce ziyaretçinin katılımıyla Lebbeyk Ya Hüseyin sloganları atılarak mukaddes Seyyidüşşühedâ Aleyhisselam'ın türbesinin bayrağını değiştirilmesi töreni gerçekleştirildi. Her yıl bu gecede İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kutsal türbesinin kubbesindeki kırmızı bayrak Muharrem ayında o hazret ve yarenlerinin yas döneminin başlangıcının simgesi olarak siyah bayrakla değiştirilir. Necef-i Eşref, Samerra ve Kazımeyn'deki kutsal türbeler dün Muharrem ayının girmesiyle aynı zamanda bayrak değiştirme töreni gerçekleştirildi.
Muharrem ayının ilk cuma günü İran'da ve dünyanın 45 ülkesinde eş zamanlı olarak uluslararası Hüseyin'in Süt Bebekler Konferansı düzenlenecek. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre dünya Hazreti Ali Asker Aleyhisselam'ın meclisi sekreteri Davud Menafipur, Muharrem ayının arifesinde Hüseyin'i Bebekler Konferansı'nın planlarını açıklayan bir basın toplantısında şunlar söyledi. Bu yıl İran'da ve dünyanın 45 ülkesinde 8000 Hüseyin'i Bebek Konferansı yapılacak ve bu yıl kesinlikle dünyada 8 milyon katılımcı sayısına ulaşacağız. Menafipur merkezi Tahran'da bulunan ülkede bu yıl 100'den fazla giyim ve paketleme atölyesinin faaliyet gösterdiğine dikkat çekerek 120 bin elbisenin dikilip yurt dışına gönderildiğini kaydetti. Dünya Hüseyin'i Süt Bebekleri merasimi Aşura gününde şehit olan çocukları anmak için yapılan Muharrem ayındaki dini merasimlerden biridir. Muharrem ayının ilk cuma günü İran, Hindistan, Pakistan, Irak, Suudi Arabistan, Türkiye ve Afganistan dahil olmak üzere dünya Müslümanları tarafından düzenlenmektedir. Dünya Hüseyin'i Süt Bebekleri töreninde anneler bebeklerine tek tip elbise giydirip alınlarına da Hazreti Ali Asker Aleyhisselam'ın adını taşıyan bantlar takarak Ehlibeyt'e yönelik saygı ve sevgilerini belirtiyorlar. Anneler ayrıca bu merasimde ağıt yakarak Hazreti Ali Asker Aleyhisselam'ın annesi Rubabe Hanım'la yad ederek ağıtlar yakıp mersiye okurlar.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, Salı gecesi Muharrem'in ilk gecesinde Beyrut'un güney bölgelerinde yaptığı konuşmada İran İslam İnkılabı'nın zaferini geçen yüzyılın en büyük olayı olarak değerlendirdi. Seyit Hasan Nasrullah tüm Müslümanların Hicri Kameri yeni yılını kutlarken şunları kaydetti. Geçen yüzyılın en büyük olayı İran İslam İnkılabı'nın zaferiydi. Lideri İmam Hümeyni'nin de buyurduğu üzere sahip olduğumuz her şeyi Aşura'dandır. Nasrullah ayrıca Aşura hakkında şunları kaydetti. Kerbela bize sabrı ve azmi, kuşatma ve zulmün üstesinden gelmeyi, çok sayıda düşman ve silahların gücü karşısında pes etmemeyi öğretti. Bu yıl aslında Kerbela Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a giden yolumuzdur sloganını seçtik. Çünkü Kerbela bize görevimizi yapmayı, veli fakih itaat etmeyi, hakkı ve fedakarlığı desteklemeyi öğretti. Hizbullah Genel Sekreteri sözlerine şöyle devam etti. Kerbela çağın ve zamanın sahibinin yolunu açan, ona hakkıyla yardım eden nesiller yetiştirir. Bu dünyada adaleti tesis etmesinde, baskı ve isyanla mücadele etmesinde ona destek olurlar. Seyyid Hasan Nasrullah konuşmasının sonunda Allame Şeyh Afif Nablusi'nin kaybına değinerek bir bilim adamını, bir savaşçıyı, bir babayı ve kurucular nefsinden büyük bir şahsiyeti kaybettik. Bu kayıptan dolayı ailesine ve dini ilmiye havzalarının ileri gelenlerine ve akademisyenlere başsağlığı diliyoruz açıklamasında bulundu.
İran Dışişleri Bakanı 13. Hükümet'in dış politikasını dengeli ve dinamik, kapsamlı dış ilişkilere dayalı olarak değerlendirerek, kapsamlı dış ilişkiler çerçevesinde dış politika programımızın önemli bir bölümü dünya ile ekonomik ve ticari ilişkilerin sürdürülebilir gelişimine odaklanmaktadır açıklamasında bulundu. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan, Salı akşamı yayınlanan Sefevvel TV programında İran'ın Şanghay örgütünde üyeliğinin tespit edilmesi 13. hükümetin dış politika alanındaki başarılarından biri olarak sıraladı ve şunlar söyledi. Önümüzdeki aylarda İran'ın Şanghay örgütüne üyeliğinin etkilerini halkın sofrasında göreceğiz. Emir Abdullahyan şunlar da ekledi. İran'ın Şanghay örgütüne üyeliği bizim için kazanımlar ve sonuçlar getirecektir. İlk olarak ekonomik ve ticari alanlarda Şanghay üyelerine sunulan tüm muafiyetlerden ve kolaylıklardan yararlanacağız. İkincisi, Şanghay sadece ekonomik konulara odaklanan bir organizasyon değil, aynı zamanda diğer güvenlik, kültürel, askeri, terörle mücadele ve bilim ve teknoloji işbirliğini de içeriyor. Emir Abdullahyan, Rusya ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin 3 İran adasına ilişkin açıklamasına ilişkin şunları söyledi. Bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğü konusunda hiçbir tarafla müsamahamız yok. Bu nedenle Rusya ile iyi ilişkilerimizin zirvesindeyken Rus Büyükelçisini çağırdık ve bu işin peşini bırakmayacağız.
İran ile Rusya Dışişleri Bakanları telefon görüşmesinde istişarelerde bulundular. Rusya Dışişleri Bakanlığı bir bildiride İran ve Rusya Dışişleri Bakanları arasındaki istişareyi duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki ülkenin farklı düzeylerdeki yetkilileri arasında istişarelerin ve doğrudan görüşmelerin önemini vurguladı. Bu telefon görüşmesindeki bakan, Rusya ve İran'ın gündemindeki acil konuları ele aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada taraflar, Birleşmiş Milletler tüzüğünde yer alan uluslararası hukukun temel ilkelerine ve ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı da dahil olmak üzere karşılıklı ilişkilere bağlılıklarını vurguladılar.
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Güç Kutbun, Asya'ya doğru döndüğünü söyledi. İRNA haber ajansının bildirdiğine göre Tümgeneral Muhammed Bakri dün Salı günü Doğu Azerbaycan Muhafızlar Ordusu Komuta Konseyi toplantısında düşmanların İslami İran'a saldırmak için sürekli çabalarını işaretle şunlar söyledi. Bölge ülkeleri ve Avrupa ülkeleriyle ilgili yaşanan gelişmeler geçen yıl yaşanan huzursuzluk olaylarında halkın ve nizamın gururunun ürünüdür ve düşman İran İslam Cumhuriyeti'ni yıkılamayacağını anlamıştır. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı şunları da ekledi. Güç kutbu Asya'ya dönüyor ve batılı olmayan güçler İslam Cumhuriyeti'ne bölgesel bir güç olarak bakıyor.
İran Yol ve Şehircilik Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki iki ülke sınırlarında giriş çıkışlara yönelik anlaşmayı duyurdu. Muhabirimizin dün verdiği haberde İran Şehircilik ve Yol Bakanı Mehtap Bezpaş, İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomik İşbirlikleri Ortak Komisyon görüşmesi çerçevesinde yaptığı açıklamada yeni sınır terminalinin önümüzdeki 4 ay içinde faaliyete geçeceğini belirterek İran'a yönelik yatırımlarda %60'lık artış olduğunu açıkladı. Bu görüşme sırasında İran İslam Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomik İşbirlikleri Ortak Komisyonu Başkanları, transit ve taşımacılık alanındaki ekonomik işbirliklerin geliştirmesine vurgu yaparak Bakü-Astara-Astara istikametinde karayollarının tamamlanmasına ve raylı sistemin de entegre bir şekilde çalışmasına vurgu yaptı. Bezpaş, Hodaferin ve Ordubad barajlarının önümüzdeki 2 ay içinde inşa edilmesinin önündeki engellerin kaldırılacağını açıklayarak İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki tırcıların sorunlarının çözümü için de ortak bir komite atandığını sözlerine ekledi.
İran Sağlık Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı Tacikistan ile bu ülkeye ilaç ihracatı alanında ikili bir mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu. Behram Eynullahi dün Salı günü muhabirimize verdiği demecinde İran ile Tacikistan arasında bir ilaç anlaşması imzalanmasına işaretle bu anlaşma bu ülkeye ilaç ihracatı alanında büyük bir adımdır açıklamasında bulundu. İran Sağlık Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı şunları da ekledi. Bu mutabakata dayanarak Tacikistan hükümeti İran'ın ilaç pazarını resmiyete tanıyor ve bundan sonra İran bu ülkede iyi bir ilaç pazarına sahip olacak. Behram Eynullahi sözlerinin devamında şunları da kaydetti. Ayrıca İranlı profesörlerin gözetiminde kısa, orta ve uzun vadeli olarak profesör ve öğrenci değişimi ile Tacik tıp öğrencilerinin İran'da eğitimlerinin kolaylaştırılmasına ilişkin bir mutabakat zaptı imzalandı ve Şehit Beşti İran Tıp Bilimleri Üniversitesi bu ülkede yerleşik bir üniversite olarak tanıtıldı. İran Sağlık Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı Behram Eynullahi 2 günlük bir ziyaret için pazar günü Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye gitti.
Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Zeytin Konferansı'nın icra sekreteri İran'ı Batı Asya'nın zeytin başkenti olarak andı ve 2023 yılında 10 yıllığı başlığının İran zeytinlerine verileceğini duyurdu. Muhabirimizin bildirdiğine göre Abdüllatif Gadira şunları söyledi. İran'ın zeytini bölgede özel bir konuma sahiptir ve uzmanların gönderilmesi, uzmanlık eğitim kurslarının düzenlenmesi, zeytin okulunun kurulmasıyla birlikte İran bölge ülkelerine nazaran eğitim kursları kurarak bilimsel tanıtımda merkezi bir eksen olarak rol oynayabilir. Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Zeytin Konseyi'nin icra sekreteri bu organizasyonda 4 ana eksenin belirlendiğini vurguladı. Birinci eksen zeytinin nicel ve nitel standartizasyonu ve üretim kriterleri. İkinci eksen üye ülkelerin teknik programlarının desteklenmesi. Üçüncü eksen ülkelerde zeytin tüketiminin yayılması. Dördüncü eksen ise bu sektörde araştırma yapmaktır. Gadira zeytin üretimini standartize etmek için donanımlı ve referans laboratuvarlarına ihtiyaç olduğuna işaretle İran bu alanda konsey tarafından onaylanmış 5 adet referans laboratuvarına sahiptir ve 6. laboratuvar kurulmakta olup zeytin üretim miktarına göre panel sayısı bakımından dünyada 1. sırada yer almaktadır açıklamasında bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamd Al Thani ile bir araya geldi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyarette bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamd Al Thani tarafından resmi törenle karşılandı. Katar Emiri Al Thani Lusail Sarayı'na gelişinde Erdoğan'ı makam aracından inerken karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Thani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
İki ay öncesinden beri düşüş eğiliminde olan Türkiye'nin ulusal para biriminin değeri son günlerde yeniden düşüşe geçerek son 21 yılın en düşük değerine ulaştı.
NTV'nin haberine göre Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun Kaytaş'taki kapsül fabrikasının mühimmat deposunda henüz belirlenmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Ve son haberimiz. Suriye Meclis Başkanı Türkiye, Haseke Suyu'nun kapatılmasını savaş silahı olarak kullandığını söyledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Irak Başbakanı'nın Suriye ziyareti etrafında. Irak Başbakanı Şia el-Sudani 12 yıllık aranın ardından Iraklı makamı Suriye'yi yaptığı ziyaret çerçevesinde Suriye'ye giderek Beşar Esad ile görüştü. En son 2011 yılında Nuri el-Maliki Irak Başbakanı olarak Şam'a gitmişti. Şam son dönemde Arap Birliği'ne dönüş yaparken ve Beşar Esad Arap Birliği'nin Suudi Arabistan'daki toplantısına katıldığı bir dönemden hemen sonra Şia el-Sudani de Suriye'ye gitti. Arap ülkeleri Suriye ile ilişkilerin canlandırması ve genişletilmesini gündeme aldığı bir sırada bu ziyaret gerçekleşti. Bu durum Suriye için farklı bir anlamda ifade ediyor. Irak Başbakanı son 12 yıldır Suriye'yi ziyaret etmemesine rağmen Bağdat ve Şam arasındaki ilişkiler Arap ülkelerinin Suriye ile ilişkilerinin gidişatına aykırıydı ve iki ülke ilişkilerini iyi bir seviyeye düşürmüştü. Bunun temel nedeni ortak coğrafi sınırlar ve ortak tehditler olarak görülüyordu. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Sudan ile yaptığı görüşmede şunları kaydetti. Irak halkının zor durumlarında Suriye halkının yanında yer aldığı uzun ve ortak bir geçmişe sahibiz. Irak hükümetin ve Suriye halkının birçok uluslararası arenada da sesiydi. Suriye halkı çeşitli çevrelerde Irak tarafından savunuldu. Deprem Suriye'de yaşandığı zaman Suriye'ye yanında oldu ve çok yardım sağladı. Irak ve Suriye'nin 600 kilometreden fazla ortak sınırı vardır. Her iki ülkede son 10 yılda terör tehdidiyle karşı karşıya kalmış ve terör örgütleri Irak ve Suriye coğrafyasının büyük bir bölümünü işgal etmiş ve ortak bir tehdit haline gelmiştir.
Irak ile Suriye arasındaki ilişkiler son 10 yılda iyi düzeyde sürdürülmüştü. Şia el-Sudani'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmesinde sınır meseleleri ve terör tehditleri de ele alındı. Sınır sorunlarından biri de El-Hol kampı oldu. Bu kamp Irak sınırına yakın Suriye'nin Haseke çevresinde bulunuyor ve Amerika destekli Suriye demokratik güçlerinin kontrolü altında. Bu kampta farklı ülkelerden IŞİD ailelerine mensup yaklaşık 56 bin kişi yaşıyor ve Irak ve Suriye için tehdit olarak görülüyor. Ayrıca Irak ve Suriye ortak ekonomik sorunlarla da karşı karşıyadır. Her iki ülkede yabancı yatırımı çekmek istiyor. Başta Suriye olmak üzere her iki ülkede kendi iç işlerine Amerika müdahalesiyle karşı karşıya. Irak hükümet sözcüsü Basem el-Avadi, bu gezi sırasında incelenen en önemli meseleler hakkında şunlar söyledi. Sınırların güvenliğini sağlamak, teröristlerin sızmasını önlemek, terör tehditlerine karşı ortak işbirliği, ticareti artırmak için çaba sarf etmek gibi konular eksendi. Irak'ın doğuyu batıya bağlayan kalkınma hattının da bu görüşmede ele alındığını, ekonomik kalkınma planına Suriye'nin de katılmasını sağlamak için konuşmaların yapıldığını belirtmek gerekir. Irak Başbakanı Şia el-Sudani, Esad ile düzenlediği ortak basın toplantısında şunlar söyledi. Bölgede güvenlik ve istikrarın anahtarı iyi bir ekonomik durumdur. Irak'ta terör geri püskürtüldü ve başarısız oldu. Irak, Suriye'yi eski haline döndürmek için her zaman çok uğraştı. Bizim silahlı kuvvetlerimiz teröristlere karşı güçlü durdu. Biz ve Suriye ortak zorluklarla karşı karşıyayız. Bu durum dikkate alındığında Sudani'nin Suriye ziyareti, Şam ve Bağdat arasındaki ikili ilişkilerin ve bölgesel işbirliğinin gelişmesine yol açabilir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Vladimir Putin'in Avrupa'nın köleleşmesini eleştirmesi etrafında. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı ülkelerin bağımsız hareket etmemesi ve körü körüne Amerika'nın talimatlarına ve kuluna dönüşmesini eleştirdi. Putin, Avrupalı siyasetçilere yarın hepinizi asmaya karar verdik derlerse başlarını eğip tek bir soru sorarak bunu kabul ederler. Cesaretlerini yerli üretim iplerle mi asılacaklar? Sorusunu sormaya ancak cesaret ederler. Rusya Devlet Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü. Ama o zaman bile başarısız olacaklar. Ve bence hayal kırıklığına uğrayacaklar. Çünkü büyük olasılıkla Amerikalılar kendileri tarafından üretilen halatları kullanmakta ısrar edecekler. Joe Biden başkanlığı döneminde bir kez daha zirveye ulaşan Atlantik Okyanusu arasındaki ikili ilişkilerde son dönemdeki eğilimler ve gelişmeler ışığında Putin'in Avrupa ülkeleri ve yetkililerinin Amerika'ya koşulsuz itaat etmesi konusundaki güçlü duruşu gündeme gelmektedir. Ocak 2021'in sonlarında yeni Amerikan Başkanı Joe Biden göreve başladıktan sonra transatlantik yakınsamayı canlandırmak için yoğun bir çaba sarf etti. Böylece Avrupa bir kez daha Amerika'nın yörüngesine oturtuldu ve Washington Avrupalıları bir araç olarak kullanma politikasına tekrar başladı.
Bu yakınlaşma Amerika ve Avrupa Birliği'nin Ukrayna'daki savaşa yönelik birleşik duruşu ve Rusya'ya karşı entegre yaptırımları alanında İran ile yapılan kapsamlı ortak eylem planı, COEP nükleer anlaşması meselesi ve İran'ın başlı nükleer programı alanlarında görüldü. Ünlü Amerikalı düşünür Noam Chomsky bu konuda şöyle diyor: Rusya'nın Ukrayna'ya işgali, Amerika'nın Avrupa'yı cepheye çekmesi ve kurallara dayalı tek kutuplu bir düzen kurma arzusunu güçlendirmesi için en hoş ve beğenilir hediye oldu. Washington sloganlarına rağmen müttefiklerinin çıkarlarını hiç dikkate almamış ve onları sadece bir araç olarak kullanmaktadır. Bunun simgesi Biden hükümetinin Avrupalıların aleyhine iddialı ekonomik ve ticari planlarını ilerletmesi. Biden hükümetinin ekonomik ve iklim alanlarındaki girişimleri bu durumu açıkça gösteriyor. Buna göre büyük Amerikan şirketlerine uygulanan verginin düşürüldüğü ve aynı zamanda yabancı şirket ve ürünlere vergi uygulanması bu adımlar arasındadır. Enflasyon azaltma yasası gibi önlemler ve eylemler pratikte Avrupa ekonomisi için elverişsiz bir durum yaratmaktadır. Bu, Washington'un sloganlarına rağmen müttefiklerinin çıkarlarını dikkate almadığını ve onları sadece bir araç ve malzeme ve oyuncak olarak kullandığını gösteriyor. Bu yaklaşım aynı zamanda Amerika'nın Avrupa'daki ve dünyanın diğer bölgelerindeki müttefiklerine tepeden aşağı bakışını ve aynı Donald Trump sloganı olan "Önce Amerika" temelindeki tek taraflılık politikasının devamını temsil ediyor. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarının sonuna geldik.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 28 Tir 1402, Hicri Kameri 1 Muharrem 1445 ve Miladi 19 Temmuz 2023 Çarşamba. Bugün Hicri Kameri 1 Muharrem, Hicri Kameri yılının başlanmasına tekabül ediyor. Bu ayda İslami ayinlerde oruç, hac, haram aylarının tayini ve yas merasimleri gibi olaylar yaşanmaktadır. Müslümanların ikinci halifesi Ömer bin Hattab döneminde Hazreti Ali Aleyhisselam'ın tavsiyesi üzerine İslam peygamberinin Mekke'den Medine'ye hicreti bu takvimin kaynağı olarak addedildi. Miladi tarihin birçok İslam ülkesinde globalleşmesinden önce ve Hicri Şems'i yerinin İran ve Afganistan'da kullanılması ile birlikte Hicri Kameri takvimi İslam ülkelerinin resmi takvimi sayıldı ve tarihi olaylar Hicri Kameri takvimi ile ilan ediliyordu. Hicri Kameri takvimi Hicri Şems'i takvimi gibi İslam peygamberinin hicret yeridir ki miladi 622'de Mekke'den Medine hicretlerinde gerçekleşti. ...65 yıl önce bugün Hicri Şems'e 28 Tir 1333'te Ayetullah Muhammed Hüseyin Kaşifurgut'a vefat etti. Irak'ın Kutsal Necef Eşref kentinde bilim ehli ve faziletli bir ailede dünyaya gelen Kaşif Orgut'a gençken dini ilimlerde tahsiline başladı. O kendi döneminin önde gelen alimlerinden olan Ahund Horasani nezdinde bütün bilimsel aşamaları kat etti. Kaşif Orgut'a 1. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Irak halkının işgalci İngiliz güçlerine karşı cihat hareketinde aktif katılımı vardı. ...39 yıl önce bugün Hicri Şems'i 28 Tir 1359'da İranlı ünlü alim ve edip Üstad Celaleddin Humayi vefat etti. Hicri Şems'i 1278'de İran'ın merkezindeki İsfahan'da fazil bir ailede dünyaya geldi. Üstad Humayi tahsiline 5 yaşındayken babasının nezdinde başladı ve fıkıh dalında iştihat derecesine ulaştı. Edebiyat, felsefe, usul ve nücum dallarında büyük maharet kazanan Humayi, İran'ın edebiyat tarihi, edebi sanatlar ve mesnevi velednamı adlı eserleri kaleme aldı. ...11 yıl önce bugün Hicri Şems'i 28 Tir 1387'de İranlı ünlü sinema ve televizyon oyuncusu Husro Şekibayi vefat etti. Hicri Şems'i 7 Ferverdin 1323'te Tahran'daki Molevi semtinde dünyaya gelen Şekibayi 19 yaşında ilk defa tiyatro sahnesine çıktı ve bu dalda büyük başarı kaydettikten sonra profesyonel bir şekilde tiyatroda önde gelen oyuncu oldu. Mesut Kimyani'nin yönettiği Kırmızı Çizgi adlı filmde profesyonelce oynanan Şekibayi'nin oynadığı en kalıcı filmlerinden biri, Darius Mehcui'nin yönettiği Hamun filmi büyük bir ilgi topladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Davutoğlu'nun çağrısına ittifak liderlerinden olumlu yanıt. Meclis zam gündemiyle toplanıyor.
Yeni mesaj.
Kısa vadeli borç stoku artıyor.
Yeni Asya.
Tasarruf vatandaşa, israf devlete.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Orhan Bursalı, 17 Temmuz tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Şimşek Büyük Ekonomik Zulüm ve Sınıfsal Dönüşüm başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. İş alanlar, köşeyi dönenler, beslenenler, türbanlı türbansız son model cip süren saraylılar ve ihaleciler ve onların çok geniş çevresi dışındakiler ve tek kuruş tasarruf etmeyen bizzat iktidarın kendisi dışında zamlar milletin canına okuyor. Orta sınıf diye bir kavram ortadan kalktı adeta. Sadece iktidarın besleyip büyüttüğü ve durmadan zenginleşen kendi orta sınıfı var. Bu noktaya adım adım ulaşma politikasını başarıyla gerçekleştirdi ve büyük bir sınıfsal dönüşüm yaşandı, yaşanıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Sürünen ve reisine oy veren sınıf için bir sorun yok. Onlar için reisleri başta olsun yeter. Gelirine uygun ev mi bulamıyorsun? Artık kümeslere tıkılma, dağ başlarına, hazine arazileri üzerine kümes kondu zamanları. Türkiye, Türkiye olalı böylesine bir ekonomik zulüm görmedi. Bu zulüm öyle bir noktaya geldi ki iktidar ekonomi politikalarıyla tüm varlıklarına parça parça veya birden hepsine el koymaya yöneldi. Milyonlar için bu sağlıksızlık, beslenmeme, çocuklarını büyütememe, özetle can bedeli ödeme noktasına doğru hızla kaydı. Milyonlarca emekli için iktidar ki ulan hepinizin evleri var, yazlıkları var, bugüne kadar beyler gibi yaşadınız, artık tamam, sizlere daha fazla para ödemeyeceğiz, sürünün süründüğünüz kadar, her şeyinizi satın, tezelden de basıp gidin bu diyardan. Şimşek tüm bu kötülüklerin timsali gibi. Türkiye içinde bu zulmü üzerine yıkacakları kimseyi iş başına getirme yerine kötü adam diyerek lanetlediği Şimşek'in kapısında bu kez namaza niyaza durarak biz ettik sen etmeye kandırıldı. Şimşek uluslararası finans piyasasının adamı. Bu unvanına ihtiyaçları vardı. Ama Türkiye batakken, ifade özgürlüğü, yargı bağımsızlığı ortadan fiilen kalkmışken ciddi kurumlar "Vay Şimşek bizim adamımız, hadi arkadaşlar milyarları akıtalım mı?" derler. Yoksa "Yahu Şimşek seçilmiş milletvekili Can Atalay'ı anayasaya rağmen hapse atan, Tele 1 genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ ettiği iki lafı bahane ederek 10 yıl hapis istemiyle kodese tıkayan ifade özgürlüğünün sıfırlandığı diktatöryal bir yönetim altında sen ne halt edersin mi derler. Sahi böyle bir siyasi iktidar altında Şimşek'in işi ne? Geldiği ülkede bunlara yer var mı? Yoksa zaten Şimşek'in gönlünde nihayet aradığım, arzuladığım bir siyasi yönetime hizmet etme fırsatı yakaladım mı yatıyordu. O da zamlarla ve milleti sıfırlayarak milletin anasını belleme olanı ele geçirdi. Sefalet üzerine bir başarı yaratacağını mı sanıyor? İlk başta batıya gidecek, bir yüzü olmadığını bildiği için reisinin izinden Arap ülkelerine koştu. Onlara satacak mal mülk var ortalıkta. Türkiye Varlık Fonu'nda bir dizi şirket satış için hazır. Emir ve talimatları bekliyor. Salt ülkeye dolar girsin diye ülkeyi daha da yoksullaştıran politikaların adamı olarak reisiyle birlikte anıtını diker bu millet. Şüphesi olmasın.
Mustafa Karalioğlu 17 Temmuz tarihli Karar Gazetesi'nde iki seçim arasında hala programsız bir ekonomi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Zamlar yağıyor, vergi artışları sökün ediyor ve tasarruf hariç kamu gelirlerini artırıcı bütün düzenlemeler birer birer raftan iniyor. Yine de bu tablo bütün beklentilere uygun sayılır. Neredeyse kimse aksinin olacağına ihtimal vermiyordu. Ekonominin kötü performans sergilediği geçen 5 yılın ardından yapılan seçimlerde birbiriyle yarışan iki liderden en azından birinin gerçekçi olup topluma sıkıntı olup biteni anlatması gerekirken ikisinin kıyasıya kim ne veriyorsa ben en daha fazlasını veririm yarışına girmesinin kaçınılmaz sonuçlarını yaşıyoruz diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Bu kadar hesapsız vaadin iki mutlak sonucu olacaktı. Birincisi oy tercihlerinde. Seçmen basit fayda maliyet analizinin tabiatı gereği, madem ikisi de daha fazlasını verecek, o zaman hazır iş başındaki ile devam edeyim dedi. İkincisi de ekonomide. Görülmemiş ücret artışları ve devamında görülmemiş ama bazı uzmanlara göre daha tamamı da görünmemiş zamlarla. Ekonominin seçimden sonraki hali, yani bol keseden maaş, bol keseden zam modeli, Şimşek'in kafasındaki ekonomi olması gerekir. Zira bunu yapmak için ekonomist olmaya da gerek yok. Bir kesime bol bol verirken o kesim dahil her kesimden zamla, vergiyle para toplamak gerektiğini herkes bilir. Zorda kalan herkes sonrası Allah kerim deyip böyle yapar. Önce maaşları artırır, sonra arkadan toplamaya başlar. Şimşek'in ekonomi bilgisi ve tecrübesinden şüphe olmadığı için bundan daha iyisini yapacağından da şüphe duyulamaz. Kur ve yüksek enflasyon sürekli dalgalanma yaratıyor. Her dalgalanma da orta sınıfı biraz daha eriterek Türkiye asgari ücretin ortalama ücret haline geldiği fakir bir ülkeye dönüştürüyor. Sadece gençler değil, orta yaş grubundan iyi eğitimli ve meslek sahibi insanların geleceklerini Avrupa'da aramaları bile tek başına ekonomideki açmazı özetlemeye yetiyor. Gidebilen gidiyor. Sahip olduğu meslek ve kabiliyetle gittiği yerde iyi bir gelir elde edebiliyor. O yüzden iki seçim arasına sıkışmış olmanın getirdiği riski küçümsemeyelim. Kaybedecek bir günü olmayan ülkenin yapılması gerekenleri geciktirip bir koca yılı daha kaybetme yoluna girmesi iyiye alamet değildir. Bir yılın daha heba olması bir dert. Yerel seçimin ardından tekrar 14-28 Mayıs sonrasına benzeyen bol ücretli, bol zamlı sarmala girilme ihtimali de başka bir derttir. Kabul edelim ki mevcut durumda bu hiç zayıf bir ihtimal de değildir.
Tahran Radyosu.
Latif Salihoğlu 17 Temmuz tarihli Yeni Asya gazetesinde "Yıkıcı tarafgirlik ve selametli yol" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Bir yerde siyaset, ticaret yahut şahsiyet meselesi çokça önemsenerek birinci sıraya çıkarıldıysa, orada karşılıklı olarak yıkıcı tenkit de, yıkıcı tarafgirlik de kaçınılmaz hale geliyor. Yani birisi o meselede meddah gibi davranıp ateşli savunmalarda bulunurken, bir diğeri de eline geçirdiği bütün malzemelerle şiddetli salvolarda bulunmanın yoluna bakacak demektir. Bu durum normal bir psikososyal vaka olarak karşımıza çıkıyor. Etkiye karşı tepki, bir başka ifadeyle şiddetli müdafaaya karşı şiddetli saldırı hisserisi diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Doğru olan ifrata karşı tefrite düşmek değil, vasatta kalmaktır, kalabilmektir. Ama son yıllarda şu canı çıkasıca öfke dili öyle bir mergup meta haline geldi yahut getirildi ki pek çok insanın dengesini bozdu. Dolayısıyla bazı insanlarımız savunmada olduğu gibi saldırganlıkta da çok ileri gidiyor ki bu durum maalesef hiç de hayra alamet olarak görünmüyor. Bir kimsenin en büyük, en önemli ve en öncelikli kaygısı siyaset, ticaret yahut şahsiyet meselesi olunca ona karşı bir tutumla bunlar bir başkası için en öncelikli saldırı hedefleri haline gelmeye başlar. Onun için aklı başında olan bir kimse için bu fani ve geçici şeylerin hiçbiri en önemli ve en öncelikli dava meselesi derecesine çıkmamalı, çıkarılmamalı. Çünkü hakikatte layık değiller ve olamazlar. Zorla güzellik, zorla liyakat zaten olacak şey değil. Neden en önemli, en vazgeçilmez bir makama yerleştirilsin ki? O şahsiyet netice itibariyle fani değil mi? Günün birinde çekip gitmeyecek mi? Kaldı ki hayatta iken de aldanması, aldatması yahut başkası aldatılması pekala mümkün. Ve o halde de neden bir davanın veya insan hayatın en öncelikli kaygısı, en büyük sermayesi haline getirilsin ki? Bu işin sonu yetimane bir hüzün veya elemli bir hüsran değil mi? Öte yandan siyaset ve ticaret meselesi için de benzer şeyleri söylemek mümkün. Kişinin meftun olup bağlandığı siyaset günün birinde mutlaka ya bitecek ya da miadını doldurup adım adım sönmeye doğru gidecek. Hele ki söz konusu siyasi yapı bir fani şahıs ile bütünleşmiş ise o siyasetin gücü ve ömrü de o şahsın fena bulmasıyla zevale erecek demektir. Siyaset mezarlığı böylesi mevtalarla doludur. Keza kişinin güvendiği servet ve ticaret de her an için iflasa mahkumdur.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram hesabımızdan da takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Muharrem. Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı ve Aşura kıyamına yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizin birinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Her sene Muharrem ayı gelince bir kez daha Aşura günü ve İmam Hüseyin aleyhisselam kıyamının anısı akıllara geliyor. Ve yürekleri burktuğu gibi Aşura günü için yas merasimleri hatırlatıyor. İslam dini zuhur etmeden yaklaşık 2 asır önce Mekke'de Arap aşiretlerin liderleri Arap takviminde ayların adına çeki düzen vermek ve ortak adları kullanmak üzere bir araya geldiler. Oturum İslam peygamberinin 5. kuşaktan Ceddi Kilab bin Murra'nın evinde düzenlendi. Arap dünyası bu mevsimde savaşmayı haram biliyor, bu yüzden çatışmalardan el çekiyordu. Dolayısıyla o tarihte bu ay Muharrem olarak adlandırıldı ve Muharrem ayının ilk günü de Gaberi takviminde yılın 1. günü olarak belirlendi. İslam peygamberinin bi'setin 13. yılında Rebiül Evvel ayında gerçekleşen hicreti ile birlikte bu tarihi hadise bu ay Müslümanların tarihinin başlangıcı olarak kabul edildi. Dolayısıyla hicretin ilk yılından itibaren bu gelişme Müslümanların takviminin başlangıç yılı olarak belirlendi. Öte yandan İslam'ın İran ve Roma imparatorluklarına yayılması ve barış, haraç ve fidye gibi alanlarda çeşitli anlaşmaları imzalama zarureti daha dakik bir takvimin gerekli olduğunu ortaya koydu. Bu doğrultuda ikinci halife daha düzenli ve daha dakik bir takvimin belirlenmesi için bir istişare oturumu düzenledi. Böylece Müslümanlar ikinci halife döneminde Hazreti Ali aleyhisselamın önerisi üzerine İslam peygamberinin Mekke'den Medine'ye hicret ettiği günü İslami tarih ve takvimin başlangıcı olarak kabul ettiler. ve Muharrem ayı da hac ziyaretinin sonu olması ve has özellikleri ve yine son haram ayı sayılması itibariyle kameri yılın ilk ayı olarak belirlendi. Bugün ise yeni kameri yılın ilk günü ve Muharrem ayının başlangıcıdır. Evet değerli dinleyicilerimiz, sohbetimizin başında da belirtildiği gibi her yıl Muharrem ayı gelince bir kez daha Aşura günü ve İmam Hüseyin aleyhisselamın kıyamının anısı akıllara geliyor. Ve yürekleri burktuğu gibi Aşura günü için yas merasimleri hatırlatıyor. Kameri 61 yılında savaşmanın haram ilan edildiği ayda, İmam Hüseyin aleyhisselamın haksız bir şekilde akıtılan Pak Kağan'ı üzerinden 14 asır geçmesine rağmen hala tazeliğini koruduğu gibi milyonlarca hür ve adalet talep insanın damarlarında akmaya devam ediyor. Ve Hüseyin bin Ali Salih ve zulüm karşıtı bir insan olarak haksızlıkla mücadele edenlere emsal teşkil ederken, Hazretin ve arkadaşlarının fedakarlığı yüreklerde anlatılamaz bir coşku yaratıyor. Her sene İslam peygamberinin sevgili torunu İmam Hüseyin aleyhisselamın Kerbela'da şehit düştüğü günlerin yaklaşmasıyla birlikte İran İslam Cumhuriyeti ve diğer birçok İslam ülkesinde atmosferi aniden değişiyor ve her yer buram buram Muharrem kokuyor. Kentlerin duvarlarına, evlerin kapılarına asılan pankartlar üzerinde Ehl-i Beyt fertlerinin adı yazılan rengarenk bayraklar, insanların siyah renkli elbiseleri, hepsi hüzün ve keder ayı Muharrem'in geldiğine işaret ediyor. Selam olsun Muharrem'e.
Düştüm canan dillere kamu hasim, düştüm canan dillere kamu. Adamı doldurdu Hüseyin vaysası, adamı doldurdu Hüseyin vaysası. Kara alamlar azar, kara alamlar azar, dişeye kofrin kazar.
İslam peygamberinin sevgili torunu İmam Hüseyin aleyhisselamın gameri 61 yılında Kerbela'da yarattığı hamaset, beşeri hakikat ruhunu aşılayan, tarih ve coğrafya sınırlarını aşan bir hamasettir. O dönemin liyakatsiz zalim hükümdarı Yezid ordusuna karşı eşit şartlarda olmayan savaş, İmam Hüseyin'in direnişini tarih boyunca herkese bir ibret yaptı. İmam Hüseyin aleyhisselam o dönemin toplumunda zulüm, adaletsizlik ve fesat durumlarını görünce Müslümanların durumunu ıslah etmek üzere kıyam etmeyi kendisi için bir farz olarak gördü. İmam Hüseyin aleyhisselam bu uğurda asla hileye başvurmadı. Hareketinin ta başından itibaren açıkça emr-i maruf ve nehy-i münker için kıyam ettiğini ilan etti. Zira o hazret Allah Resulü'nün sünneti unutulmaya yüz tuttuğunu fark etmişti. İmam Hüseyin aleyhisselam için ilahi yükümlülüğü yerine getirmek her şeyin başında geliyordu. Ve bu mantık hareketinin sonuna kadar hakimdi. Gerçekte Aşura kıyamı hangi yönden bakılırsa bakılsın, İmam Hüseyin'den güzel bir boyutu göze çarpan çok boyutlu bir harekettir. Bu hareketin bir boyutu zalim hükümdarlardan korkmamak, başka bir boyutu da fedakarlıkta doruk noktasına ulaşmaktır. Aşura kıyamının bir boyutu izzet ve onurdur. Zira İmam Hüseyin bu kıyamın sonunda katledilmesine karşın izzetliydi ve izzetli olarak tarihe geçti. Zira gerçek izzet Allah'a, peygamberine ve müminlere aittir. İmam Hüseyin aleyhisselam kıyamının bir başka yüzü reformcu olmaktı. Yani İmam Hüseyin aleyhisselam büyük bir reformcuydu ve canı pahasına kutsal hedefi uğruna direndi. Bu muazzam harekete şehadet, yani Allah yolunda canını vermek ve zamanın tağut gücüyle amansız mücadele etmek oldukça ilginçtir. Bu kıyamın diğer boyutlarını da etkisi altına alan daha önemli bir boyutu da Allah'a ve kıyamet gününe iman etmektir. Bu iman, İmam Hüseyin'den cesur, yılmaz, reformcu ve ebedi şehit yaratan özelliktir. Evet, İmam Hüseyin aleyhisselam Kerbela kıyamında tüm dünyaya kerametin ve izzeti nefsin değerini hatırlattı. İmam, asla zillete boyun eğmem şiarı ve zalimlere ve zorbalara teslim olmamasıyla beraber, insan kişiliği ve kerameti asla pazarlık konusu olamayacağını gösterdi. Yani eğer tüm dünya Hüseyin'e verilseydi ve karşılığında imanı, izzet-i nefsi ve hürriyeti talep edilseydi, İmam asla böyle bir alışverişe yanaşmazdı. Zira İmam insani faziletleri en iyi bilen ve kendisi bunun en bariz örneği olan biriydi. Bu yüzden en güzel ahlaki davranışları da Hüseyin'in kıyamında görmekteyiz.
Tahran Radyosu.
Tarihte belirtildiği üzere İmam Hüseyin aleyhisselam ve arkadaşları yolun ortalarında Hür bin Yezid Riyahi komutasında 1000 süvariden oluşan ordu ile karşılaştı. Hür imamın yolunu kesti ve beraberinde gelen kafileyi kuşatmak istedi. Ancak yıkıcı güneş ve çölde susuzluk Hür ordusunu perişan etmişti. İmam Hüseyin büyük bir şefkatle arkadaşlarına düşman ordusuna su vermelerini emretti. İmamın arkadaşları hatta Hür ordusunda tüm binek ve hayvanları da suladı. Aslında İmam Hüseyin aleyhisselam o sırada düşman ordusuna su verilmesini engelleyebilirdi. Ancak Hazretin yüce kişiliği, insaniyeti, şefkati, hatta düşmana karşı bile bu şekilde davranmasına müsaade etmiyordu. Oysa o dönemde insanların arasında yaygın olan bir adet, düşmana karşı zafer kazandıklarında veya üstünlük sağladıklarında tüm ahlak ilkelerini hiçe saymalarıydı. Fakat İmam Hüseyin aleyhisselam ve arkadaşları İslam dininden aldıkları derslerle böyle davranmamıştı. Tarihte etkileyici bir şahsiyet olarak bilinen İmam Hüseyin aleyhisselamın özelliği insanları erdemli olmaya yönlendirmesidir. İmam kibirlenmek ve başkalarına üstünlük taslamak yerine insanları güzel insani özelliklere yönlendirmeye çalışırdı. Kendisi ilahi rahmetin simgesi olan İmam Hüseyin aleyhisselam insanları severdi. Zaten onları zilletten ve esaretten kurtarmak için de kıyam etmişti. Şehit Üstad Murtaza Mutahhari şöyle yazıyor: Resulullah'ın düşmanlarının çektiği acı o Hazreti çok üzüyordu. Gerçi düşmanlar bunu anlamıyordu. İmam Hüseyin de düşmanların acılarına ve bedbaht olmalarına üzülüyordu. İmam bu insanların haydut gibi yaşamalarını istemiyor. Kufe'ye doğru ilerlerken herkesi sevgi ve şefkatle karşılıyordu. İmam çeşitli fırsatlarda muharifleriyle sohbet ediyor, haydut zümreden bazılarını hidayete erdirmeyi umuyordu. İmam şöyle buyuruyordu: "Ben Hüseyin, Resulullah'ın kızı Fatıma ve Ali'nin evladıyım. Ben sizlerle beraberim ve hanedanım sizin hanedanınızdır ve ben sizlere bir örnek sayılırım." Tarihte de birçok deneyim, bazı insanların çıkarcı zorbaları izleyerek batıldan yana hareket ettiklerini, ancak bilinç ve marifeti olanlar hak ve hakikati desteklediğini gösterir. Bu iki kesim tarih boyunca her daim her yerde birbiriyle açık gizli mücadele eder. Gerçi batıl ve asi ve despot güçler arada bir topluma musallat olmuştur. Ancak hiçbir zaman hakkı yok edememiştir. Zira yaratılış düzeninde hakkın asaleti söz konusudur. Hakla batıl masalı gölge ve nur masalıdır. Bu nur asil ve her daim vardır. Hatta gölge olduğu zaman nur bir süre görülmese bile asla yok olmaz. Yezid ordusu ile İmam Hüseyin aleyhisselam ve seyrek sayıda arkadaşlar arasında meydana gelen ve eşit şartlarda olmayan savaş, hak ile batıl arasındaki savaşın en bariz örneklerinden biridir ve tarih boyunca da türlü şekillerde devam etmiştir. Her yıl Muharrem ayı gelince bu eşit şartlarda olmayan savaş anılır. Böylece hak peşinde olanların yoluna ışık tutulur. Selam olsun Hüseyin'e, selam olsun Muharrem'e ki tüm alemi, tüm asırlarda hak ve hakikate davet ediyor. Evet değerli dinleyicilerimiz, Muharrem ayı ve Aşura kıyamının yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizin birinci bölümünün sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğiniz gibi ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.in üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı okullarındaki yıkıcı ahir zaman savaşı.
Özellikle 20. yüzyılda Amerika'da dahil olmak üzere Batılı hükümetler okullarda ve üniversitelerde eğitim sistemini diğer toplumlara göre her zaman avantajlarından biri olarak görmüşlerdir.
Batılı hükümetlerin son yıllardaki ana politikası her zaman Doğu ve Batı Asya dahil olmak üzere dünyanın farklı yerlerinden bilimsel ve akademik elitleri çekmeye yatırım yapmak olmuştur. Bu bağlamda hazırlamış olduğumuz sohbeti hep birlikte dinleyelim.
Amerika ve Avrupa medyasında yer alan resmi reklamlarda eğitim sisteminin idealist ve özgün bir görüntüsü sunularak bu sektörün gizli kalmış gerçekleri ve sorunları kasıtlı olarak göz ardı edilmeye çalışılmaktadır. Ancak Avrupa ve Amerikan sinemasında mevcut reklamcılık akımına karşı çıkan ve okulların gerçekçi bir görüntüsünü yansıtan filmler yapılmıştır. Görüntü yönetmeni, yazar ya da stil sahibi olarak da bilinen ünlü Fransız sinemacı François Truffaut, 1959 yılında 400 Darbe filmini çekti. Filmin hikayesi Patrick Aufey'nin canlandırdığı genç René'nin kaderini anlatıyor.
René okulda öğretmenlerinin şiddeti, ayrıca aile tarafından reddedilmesi ve kaçması nedeniyle toplumda başıboş kalır. Ve toplumda kimse ona yardım etmek istemez. Truffaut'un filmi başlıca kurbanları çocuklar, gençler olan Batı okullarındaki insanlık dışı ve şiddet içeren davranışların öyküsüdür. Avrupa sinemasında ve Hollywood'da bazı yönetmenler filmlerini Batı'daki reklam akımının aksine eğitim sisteminin sorunlarına ve çocukların yaşamları üzerindeki olumsuz etkilerine odaklamışlardır. Hollywood ve Avrupa sinemalarından sırasıyla Armageddon Zamanı ve Oyun Alanı adlı iki film Amerika ve Avrupa'daki okulların kritik koşullarını ve sorunlarını anlattı. Sohbetimizin devamında her iki filmin hikayesi ve yapı analizini sizlere aktarmaya çalışacağız.
Oyun Alanı, iki kız ve erkek kardeşin hüzünlü ayrılık hikayesi. Oyun Alanı, Belçikalı yönetmen Laura Vandel tarafından yönetilen 2021 yapımı bir Belçika filmidir. Filmin hikayesi Maya van der Beek'in canlandırdığı Nora'nın kardeşi Abel'i canlandıran Gunther Duret ile birlikte Brüksel'de büyük ve kalabalık bir okula girmesiyle başlar. Okul alanı çok büyük ve tabii ki öğrenciler arasında birçok gerginlik var. İlk günlerde Nora, kardeşi Abel'in başka bir öğrenci grubunun şiddet ve aşağılayıcı davranışlarına maruz kaldığını fark eder. Kardeşine yardım etmeye çalışır ancak aralarında soğuk bir ilişki hakimdir.
Abel, Nora'ya okulda yalnız kalmamak için şiddet yanlısı grubun aşağılayıcı davranışlarına katlanması gerektiğini söyler. Ve kız kardeşinden bunu babasına veya okul öğretmenlerine söylememesini ister. Şiddet devam eder ve Nora bile Abel ile diğer öğrenciler arasındaki çatışmada ona yardım etmeye çalışır. Ancak başarısız olur. En son Nora, Karim Leklon'un canlandırdığı babası Finnegan'a konuyu açıklar. Nora ve Abel'in işsiz olan babası okula gider, müdür ve idarecilerle konuyu paylaşır ve şiddet uygulayan öğrenciler Abel'den özür dilemek zorunda kalırlar.
Bu olaydan sonra Abel erkekler toplumuna alınmaz. Dışlanır ve kimse onunla arkadaş olmak ve oynamak istemez. Ve kendini savunamadığı için diğer çocuklar tarafından alay konusu olur. Abel ve Nora arasındaki ilişki çok gerginleşir ve kararır. Öyle ki erkek kardeşi onunla en ufak bir konuşmaya bile hazır değildir. Nora, özel davranışı nedeniyle diğer çocukların topluluğundan da reddedilir. Fakat bir süre sonra Nora, bu kez Abel'in şiddet yanlısı grubun bir üyesi olduğunu ve diğer çocukları incitmek için onlarla işbirliği yaptığını fark eder.
Bu çocuklardan biri de Nora'nın sınıf arkadaşı olan İsmail'dir ve Abel'in İsmail'e şiddet uyguladığına kendisi de şahit olmuştur. Nora'nın erkek kardeşiyle ilişki kurma çabaları başarısız olur ve Abel kız kardeşiyle dostane bir ilişki kurmaya istekli değildir. Üstelik kendisi de şiddet yanlısı grubun ana üyesi haline gelmiştir. Sonunda Abel okul oyun alanında ve teneffüs saatinde İsmail'e tekrar zorbalık yapmayı planladığında Nora onu durdurmak için kardeşine gider. Küçük kız kardeş tüm gücüyle ağabeyin elini tutar ve ondan İsmail'i incitmemesini ister. Filmin son sahnesi Abel'in küçük kız kardeşine sarıldığı ve ikisinin birlikte ağladığı sahnedir.
Oyun alanı filminin hikayesi okulda geçiyor ve Avrupa okullarındaki gergin ve şiddetli ilişkilerin hikayesini anlatıyor. Yönetmen, senaryoda küçük bir kız ve erkek kardeş arasındaki ilişkiyi eksen alarak onların çevrenin şiddetine karşı tepkisini perdeye taşıyor. Oyun alanının hikayesi bir bakıma Avrupa okullarında kurbanlarını ya zayıf cüsseleri veya hatta dinleri ve ırkları nedeniyle taciz eden küçük ve şiddet yanlısı çetelerin oluşumunu gösteriyor.
Armageddon zamanı alışılmadık tanıdıkların ve dostlukların hikayesi.
Amerikalı yönetmen James Gray'in yönettiği Mahşer Zamanı Universal Pictures ve Focus Pictures'in 2022 ortak yapımıdır. Banks Repetta'nın canlandırdığı Amerikalı bir genç olan Paul Graff, anne babasıyla dostane bir ilişkisi olmayan bir gençtir ve tek destekçisi torunu ile yakın ilişkisi olan Anthony Hopkins'in canlandırdığı ailenin büyük babasıdır. Graf ailesi Amerika'ya göç etmiş Avrupalı Yahudi bir ailedir ve büyük baba torununa Avrupa, özellikle Amerika'daki ırk ayrımcılığıyla ilgili hikayeler anlatır. Paul, okulda siyahi bir genç olan Jalen Webb'in canlandırdığı Johnny ile tanışır.
Tahran Radyosu.
Johnny fakir bir aileden geliyor ve Paul'un ailesinin yaşadığı yerle hiçbir ortak noktası olmayan bir mahallede büyümüştür. Arkadaşlıkları gelişir, ilişkileri yakınlaşır ancak ikisi de okulda uyuşturucu kullandıkları için cezalandırılırlar. Paul'un ailesi oğullarının davranışlarından rahatsız olur ve babası onu ciddi şekilde cezalandırır. Sonunda Paul'un annesi ve babası daha iyi bir geleceğe sahip olması için dedesinin maddi desteğiyle onu daha büyük ve daha donanımlı bir okula göndermeye karar verirler. Paul bu duruma çok üzülür ama Jenny ile olan dostluğu gizliden gizliye devam eder. Yeni okul şehrin zengin semtlerinden birinde bulunuyor. Ve bu okulun mali sponsoru Amerikan Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump'ın ailesidir.
Öğrenciler Trump ailesinin üyelerinin konuşmasını dinlemek için haftanın birkaç günü okulun ana salonunda toplanmak zorundalar. Fakat Paul ve Johnny'nin arkadaşlığı yine trajik bir hal alır ve polis bu sefer Johnny'yi tutuklar. Ve Paul yine bu dostluk hakkında polise ifade vermek zorunda kalır. Filmin hikayesi Paul'un geleceğini planlayan anne ve babasının bu konuda başarısız olduğunu ve çocuklarının kendi istediği gibi davranıp yaşadığını göstermesiyle sona erer.
Mahşer zamanı reşit olma olarak adlandırılan filmler kategorisinde yer alır ve hikayesi karakterlerin çocukluktan yetişkinliğe uzanan hayatlarının anlatımıdır. Bu film hikaye yapısıyla birlikte Amerika'daki Cumhuriyetçi Parti'yi destekleyen zengin ve muhafazakar ailelerin nüfuz ve etkisinin gerçekliğini gösteriyor.
Aileden ve toplumdan sığınmasız ve dışlanmış çocuklar için acı son.
Armageddon Yunan mitolojisinde insanlık ve gezegen için bir gelecek olmadığında son bir yok olma ve yıkım savaşının hikayesidir. Oyun alanı filminin hikayesinde ise okulda şiddete uğrayan ve bunu başkalarına karşı kullanan bizzat çocukların kendileriyken Mahşer Zamanı filminin öyküsü ise aile ve çevrenin çocuklara karşı şiddetinin bir nevi hikayesidir. Bu iki filmin anlatımı batıdaki yoksul, orta hatta varlıklı sınıfların çocuklarının ve ergenlerin bilimsel ve ahlaki gelişimine katkı sağlamayan eğitim sisteminin kurbanı olduğunu göstermektedir. Batı'da eleştirel açıdan eğitim sistemine yaklaşan filmlerde okullar çocukların yaşamlarını olumsuz yönde etkilemede en büyük etkiye sahip yer olarak gösterilmektedir.
Değerli dinleyiciler, Batı okullarında öğrencilerin yaşamlarını önemli oranda kötü yönde etkileyen eğitim sistemi ve çevre koşullarını ele aldığımız kısa sohbetimizi dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda bizlere www.parstudy.ir'dan takip edebileceğiniz gibi ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi de hatırlatmak istiyoruz. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram hesabımızdan da takip edebilirsiniz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Dün Hicri Kameri takvimli 1445 yılı Muharrem ayının ilk gecesinde cennet gençlerinin efendisi Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yas merasimleri başladı. Muharrem ayının başlamasıyla birlikte salı akşamı binlerce ziyaretçinin katılımıyla Lebbeyk Ya Hüseyin sloganları atılarak Mukaddes Seyyid-i Şüheda Aleyhisselam'ın türbesinin bayrağının değiştirme töreni gerçekleşti. Muharrem ayının ilk cuma günü İran'da ve dünyanın 45 ülkesinde eş zamanlı olarak Uluslararası Hüseyin'in Süt Bebekleri Konferansı düzenlenecek. Seyyid Hasan Nasrullah geçen yüzyılın en büyük olayı İran İslam İnkılabı'nın zaferiydi dedi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 13. hükümetin dış politikasının kapsayıcı dış ilişkilere dayandığını belirtti. Rusya ve İran Dışişleri Bakanları telefon görüşmesinde istişarelerde bulundular. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakri, güç kutbu Asya'ya doğru dönüyor açıklamasında bulundu. İran Yol ve Şehircilik Bakanı İran İslam Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında iki ülke sınırlarında giriş çıkışlara yönelik anlaşma olacağını duyurdu. İran Sağlık Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı Tacikistan ile bu ülke ilaç ihracatı alanında ikili bir mutabakat zaptı imzalanacağını belirtti. Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Zeytin Konseyi'nin icra sekreteri İran'ı Batı Asya'nın zeytin başkenti olarak andı ve 2023 yılında Olivia Yıllığı başlığının İran zeytinlerine verileceğini duyurdu. Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-1627 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you. Thank you.